Almanya Hagen şehrinden Selman abi diyor ki,
bir avuç dua, bir avuç kucak sevgisi, kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, cumanız mübarek olsun. Evet, bugün günlerde cuma.
Alak suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 ayetten oluşan bu sure adını ikinci ayette geçen Alak kelimesinden almıştır. Musaftaki sıralamaya göre 96. iniş sırasına göre birinci suredir. Alak suresinde okumanın öneminden bahsedilmiş, insanların yaratılış nedenini anlatılıp nankörlük eden kişilerin acı sonuna da değinilmiştir. Alak kelime olarak kan pıhtısı anlamını taşımaktadır. Alak suresinin ikinci ayetinde de insanoğlunun kan pıhtısından yaratıldığı belirtilmiştir. İlk 5 ayet Kur'an'ın inen ilk ayetidir. Oku, ikra sözüyle başladığından İkra suresi adıyla da bilinir. Alak suresinde bu surenin okumanın öneminden bahsedilmiş, insan yaratılış nedenine dikkat çekilmiş, nankörlük eden insanın acı sonuçları anlatılmıştır.
Şöyle edeceksin ha!
Şimdi Alak suresinin önce Arapçasını sonra da Türkçesi üzerinde duracağız. Arkasından cuma sohbetini vereceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbikel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
بسم الله الرحمن الرحيم Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku, Rabbin en üstün kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçek şu ki insan kendini müstehni görünce haddini aşar ve azar. Gerçekten dönüş Rabbinedir.
Nasiyetin kâzibetin hâtiyeh, felyed'u nâdiyeh, felyed'u nâdiyeh, senedu'u zebâniyeh, felyed'u nâdiyeh, senedu'u zebâniyeh, senedu'u zebâniyeh. كلا لا تطعه واسجد واقترب
Gördün mü? Hakkı yalanlayarak yüz çevirenleri, o adam Allah'ın kendisini görmediğini zannediyordu. Hayır, hayır, hayır. Eğer insanlar bu davranışlarından vazgeçmezse, andolsun ki biz o günahkarların ve yalancı olanların perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.
الشهيد يا Allah, الحق يا الله, الوكيل يا الله, القوي يا الله, المتين يا الله, الولي يا الله, الحميد يا الله, المحصي يا الله,
المبدئ
يا الله,
المعيد
يا الله,
المحيي
يا الله,
المميت
يا الله,
الحي
يا الله,
القيوم
يا الله.
Evet, şimdi sayın dinleyiciler, Cuma sohbetine bağlanıyoruz.
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu yaratılan kainat bütünüyle ilahi kurallar ve kanunlar çerçevesinde yaratılmış ve öyle de devam ediyor. La tebdile li halkillah, Allah'ın yarattığı bu yasalarda, bu kanunlarda da hiç kimsenin bir değişme gücü, hakkı da yoktur. Kainat var olduğu günden günümüze kadar, insanoğlu var olduğu günden günümüze kadar tabiatın bütün kuralları olduğu gibi işlemektedir ve bu değişmez yasalardır. Bu yasalar her birisi ilahi bir nizamın, bir düzenin gereği olarak bu kainatın yaşamasını, devamını sağlamaktadır. İnsanoğlu da bu kainatın içerisindeki yasalara tabidir. Ve bu yasaların birbiriyle olan ilişkisi insana yaşam hakkı sunuyor, yaşam imkanı sunuyor. Eğer yeryüzü, yer küresi, güneşle, ayla, diğer gezegenlerle mesafesi az olsa, çok olsa, biraz fazla soğuk olsa, biraz fazla sıcak olsa bu dünya yaşanır gibi olmaz. Bu dünyanın tabiat döngüsü, mevsimlerin döngüsü, tohumların yeşermesi, onların tekrar ölmesi, yeniden yeşermesi, bunların hepsi İnsanın akıl almaz bir durumda olan geniş bir yelpazede yasalara tabi olduğunu biliyoruz. Ve bunu insanoğlu her geçen gün araştırmada ve her geçen günde yeni bir düzenin, disiplinin bu kainata hakim olduğunu görmektedir. Belki de insanın keşfettiği bugüne kadar ve bilimin, teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen o düzene hakim olan yasaların belki milyarda bir tanesini bile henüz keşfetmiş değiliz. Dolayısıyla birçok şey var ki biz onları bilmiyoruz ve idrak etmiyoruz. Bunlar tabiatın düzenini ve ona hakim olan nizamı keşfetmekle birçok şeyi anlayacağız. Biz şu anda ateşin yanmaz olduğunu, Gülistan'a nasıl döndüğünü henüz keşfetmiş değiliz. Biz bir denizin suyunun duvar gibi ikiye ayrıldığını henüz anlamış değiliz. Biz ayın ikiye parçalandığını, tekrar birleştiğini henüz anlamış değiliz. Biz bir gecede o zamanın şartlarında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Miraç'a gidişi, bir Burak adındaki bineyi henüz anlamış değiliz. Ve bunlar inandığımız şeylerdir. Biz her bir damla yağmurun gökyüzünden bir melek tarafından yere getirilip bırakıldığını henüz anlamış değiliz. Anlamadığımız o kadar şeyler var ki anladığımız şeylerle anlamadığımız şeyleri yorumlamaya kalkarsak cehaletin içerisine düşmüş oluruz. İnsanoğlunun Allah'ı, dini anlamamasının temel sebeplerinden birisi de budur. Nitekim Allah-u Teala yaratacağım dediği zaman melekler o kıt ilimleriyle Allah'a diyorlar ki niye yaratıyorsun? Allah'ın cevabı onlara budur ki benim bildiğimi siz bilmiyorsunuz. Yani melekler de birçok şey var ki onları bilmiyorlar. Onlara verilen miktarda bilgiye sahiptirler. Allah-u Teala Kur'an'da da diyor ki insana da çok az bir bilgi verdik. Bu hayatın, tabiatın döngüsü uyumla birlikte mümkündür. Yani toprağın, suyun, havanın bizim anladığımız yani o bildiğimiz miktarı, o azıcık bilgiyle bildiğimiz miktarında şudur. Toprak kışta uyanmış olsa ne olur? Kış normalde toprağın uyuma zamanıdır. Bahar yeşerme zamanıdır. Bu tersine dönmüş olsa. Bir gün uyansak ki güneş batıdan doğdu. Bu nizam değiştiği zaman nizamın tamamı bozulmuş olur. Yani siz şöyle bir şey düşünün, bir yazılım, bilgisayar yazılımında bir tane oradan yazılımların şifrelerinden bir tanesini çıkarın, orada boşluk bırakın. Hani o virüs bulaştı diyorlar ya, bir boşluk oluştuğu zaman o yazılımın tamamı çökmüş olur. O devam etmez. Kainatın içerisinde de Allah-u Teala hiçbir boşluk bırakmamıştır. Eğer bir an bir boşluk bırakılmış olursa kainat tamamıyla yok olur. Yani sadece dünyada bir denge değişmez. Bütün kainatta bizim aklımızın ermediği ve insanın yine milyarda bir keşfetmediği bu feza diye bahsettiğimiz, uzay diye bahsettiğimiz yerin tamamı çökecektir. Her şey milimetrik bir hesap üzerine kurulu ve o devam etmek. Uyum ve kainatın devamı, tabiatın devamı, doğanın devamı bu uyumla bu yasaların birbiriyle olan yardımlaşması ve dayanışmasıyladır. Allah öyle yaratmış bu kuralı. İnsanoğlunun da bu kainatın içerisinde bir varlık olarak hayatını sürdürmesi, tabiatla uyumlu olarak dünya hayatını, Allah'la uyumlu olarak manevi hayatını sürdürmesi demektir. Biz bunun adına dini literatürde sadakat diyoruz. Yani filankes doğru konuşandır dediğimiz zaman yani ne? Doğru ne? Hani günümüzde bir takım özellikle Batı felsefesinde bahsedilen Descartes gibi, Kant gibi yazarların işte neye göre, kime göre doğru diyorlar ya. Neye göre, kime göre doğru diye bir şey yok. Güneş dünyanın her tarafında doğudan doğar. Kime göresi yok artık bunun. Dünyanın her tarafında suyun oluşumu belli formüller üzerinedir. Kime göre, Amerika'ya göre mi, Japonya'ya, Müslümana mı, Hristiyan'a mı göresi yok bunun. Peki doğru ve sadakat dediğimiz zaman bu sadakat doğrudur, kime göre sorusu nereden çıkıyor? Hani diyoruz filankese göre doğrudur, Müslümanlara göre bu doğrudur, Sünni'ye göre bu doğrudur, Şia'ya göre bu doğrudur, Hristiyan'a göre bu doğrudur veya bu yanlıştır. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kainatın içerisinde bu kadar uyum varken sadakatın bir ölçüsü yok mu? Doğruluğun bir ölçüsü yok mu? Doğru olan nedir, yanlış olan nedir? İki tane seçeneğimiz var burada. Doğrunun tersi az doğru olan değil ki. %50 doğru, %40 doğru, %60 doğru böyle bir şey söz konusu olamaz. Doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır. Artık yanlışın ne kadarı yanlıştır, doğrunun ne kadarı doğrudur diye bir şey yok. Ona sadık diyemezsin. Sadakat diyemezsin. Onun için İmam Ali Aleyhisselam sadakat ve doğruluğu tanımlarken buyuruyor ki es-sidku mutabakatul mantiqi lil vaz'il ilahi. Sadakat yani Allah'ın yaratılışı, yarattığıyla mutabık olmak, uyumlu olmak. Yani siz güneş doğdu dediğiniz zaman dışarı çıksak Allah'ın yarattığı güneşle çıkmışsa buna diyorlar doğru. Ama güneş battı deseniz biz dışarı çıktığımızda henüz güneş batmamışsa bu yanlış. Buna diyorlar yalan. Sadakat ve doğruluk her konuda odur ki Allah'ın koymuş olduğu yasaya ve kurala uyumlu olsun. Buna diyorlar doğru. Vel kizbu zevalul mantiqi anil vaz'il ilahi. Yalan da odur ki Allah'ın koymuş olduğu yasaya aykırı olsun. Onunla mutabık olmasın, uyumlu olmasın. Buna da derler yalan. Şimdi bunun üzerinden hareket edecek olursak, bu ölçü üzerindeki Allah-u Teala her şeyi bir ölçü üzerine yaratmıştır. Bu ölçü üzerine kimin doğru, kimin yanlış, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek için vez-i ilahiyi tanımamız lazım. Yani ilahi yasayı bilmemiz gerekir. İlahi yasayı bilmesek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeyeceğiz. O zaman bana göre mi, sana göre mi, ona göre mi, buna göre mi sorusu orada gündeme gelecek. Yani Allah'ı ve Allah'ın yasalarını bir kenara koyduğumuz zaman doğrular ve yanlışlar görecelidir. Hani meşhur bir söz var ya, filan şehirli adını demeyeyim. Dediler, iki iki daha kaç eder? Dedi, alırken mi, satarken mi? Orada kar hesabı yapıyor ya. Adamına göre değişir. Satarken iki iki daha beş eder. Alırken iki iki daha üç eder. Ama doğru nedir o başka. Adamına göre burada değişir. Allah'ı bir kenara koysak, Allah'ın yasasını bir kenara koysak, o zaman evet o soru yerindedir. Kime göre doğru, neye göre doğru? Kime göre yanlış, neye göre yanlış? Ama sadakat eğer vez-i ilahiyle mutabık olup olmamakla ölçülüyorsa ki İmam Ali buyuruyor ölçü budur ve mantık da bize bunu söylüyor. O zaman Allah'ın koymuş olduğu yasayı bilmemiz gerek. Hani İmam Ali'ye geldiler sordular sen mi haklısın, Muaviye mi haklıdır veya Cemel ehli mi haklıdır? İmam demedi ben haklıyım. Çünkü o da adamın kafasında kime göre neye göre vardı. Şimdi de birileri diyor ki evet Ali haklıydı, Muaviye de haksız değildi. Cemel'dekiler de haklıydı, Ali de haklıydı. O da haklıydı, bu da haklıydı. Bir molla diyor böyle menberde konuşurken kaptırdı kendisini sohbetin akışına. Dedi Kerbela'da İmam Hüseyin çıktı meydana, işte İmam Hüseyin'in taraftarlarından şu kadarını şehit ettiler. İmam Hüseyin'in taraftarları karşı taraftan Yezdin adamlarından şu kadarını şehit ettiler. Dedi fark etti ki Yezdin adamına şehit diyor. Onu söyledi ama şehit var, şehit var. Bir hak şehidi var. Bir... Şimdi... Bazıları diyor, o da haklı, bu da haklı. Neye göre, kime göre? Yani Allahsız bir ölçüde, evet o da haklı, bu da haklı. Herkes haklıdır. Ama ölçü Allah olduğu zaman, ölçü Allah'ın yasaları olduğu zaman, orada bir tane doğru var. Ve bu doğrudur ki insanlara saadeti kazandırır, mutluluğu kazandırır. İmam Ali Aleyhisselam şehadette fuztu ve Rabbil Kabe diyorsa Kerbela şehitleri ölüme yaklaştıkça yüzlerinde goncalar açtığını söylediklerinde o hakikatle olan tetabuk ve mutabakatı uyumu görüyorlar. Sadakat budur. Söylediğin söz Allah'ın sözüne uyumluysa doğrudur. Uymuyorsa yalandır. Yaptığın iş Allah'ın emrettiği şeye uyuyorsa iş doğrudur, uymuyorsa yanlıştır. Siyasette olsun, ticarette olsun, beşeri münasebetlerde olsun, aile ilişkilerinde olsun. Bunların hepsinde Allah-u Teala sadakat istiyor bizden. Sadakatın ölçüsü de budur. Sadakat bir insanı maddi olarak doyurmak değil, eşine hediyeler almak değil, çocuğuna istediği imkanları sağlamak değil, oy oranını çoğaltmak değil, kar oranını çoğaltmak değil. Bu sadakat değil. Sadakatın ölçüsü o yaptığın işin Allah'la, onun sözüyle, onun emriyle uyumlu olup olmamasıdır. İmam Ali Aleyhisselam veya diğer Ehl-i Beyt imamları, onlar siyaseti veya insanı kandırmayı, aldatmayı bilmiyor muydu? Devlete ele geçirmek için, hükümeti, hilafete ele geçirmek için Muaviye'den 1000 kat fazlasını da millete aldatabilirdi. Nasıl olsa millet cahildir, nasıl olsa millet anlamıyor. İstediğim şekilde yönlendirebilirim onları deseydi çok daha âlâsını yapardı. Ama onun derdi insanları bir arada kendisine oy vermeye çağırmak veya siyasette etrafında daha fazla insan bulundurmak, bunlar ölçü değil. Ticarette daha fazla para kazanmak bu ölçü değil. Ölçü diyor sadakattır. Sadakatın ölçüsü de Allah'ın sözüyle uyumlu olmaktır. Hazreti Resul-i Kibriya cennetin kapısının sadakat olduğunu buyuruyor. Aleykum bis-sidk. Her zaman sadakatle hareket edin. Yani o Allah'ın emirleriyle, yasalarıyla uyumlu hareket edin. Bu her konuda böyledir. Yazda, kışta biz hava mevsimine göre, yağmur yağıyorsa şemsiye alıyoruz, yağmıyorsa almıyoruz. Hava soğuksa kalın elbise giyiyoruz, sıcaksa ince elbise giyiyoruz. Bu yasayla uyum demektir. İnsanın insanlığında, vicdanında Allah'ın emirlerine uyum sağlamamak, yazda kalın, kışta ince giymeye benzer. Uyumsuz bir yaşam olur. Aleykum bis-sidk fe innehu babun min abwabil cenne. Cennetin kapılarından birisi diyor sadakat kapısıdır. Sadık insanlar oradan geçer. İmam Sadık Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki izzet ve yücelik arıyorsanız sadakattan ayrılmayın. Ticarette kazanmak istiyorsanız sadık olun. Siyasette sadakat istiyorsanız sadık olun. Siyaset 3 günlük makam ele geçirmek değil ki. Siyaset insanların kalbinde taht kurmaktır. İmam Ali zahiri anlamda o makamı kaybetti. Ama gönüllerde taht kurdu. Muaviye zahiri anlamda o tahta ele geçirdi. Ama herkes de lanetle yad ediyor. Demek ki siyaset insan yönetmek, insanın kalbini yönetmektir. İnsanın aklını yönetmektir. Onun sandığa gelip oy vermesini sağlamak değil. Onu kandırmak değil. İmam Bakır Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Teallemus sidka kablel hadis. Bu çok önemli bir şeydir. Konuşmadan, sözden önce sadakatı öğrenin. Sadakatı öğrenin. Demek ki bir gönül işidir sadakat. Doğru olmak, sadık olmak bir gönül işidir. İmamız Cafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a sadık denilmesinin de sebebi budur. Bütün imamlarımız sadıktır ama niye İmamız Cafer-i Sadık'a özellikle sadık lakabı verilmiş? Çünkü o dönemde özellikle çok farklı görüşler ortaya koyulmuş. Kimisi halifenin sözünü, kimisi şu sahabenin, kimisi bu sahabenin. İmamız Cafer-i Sadık da Allah'ın sözüne uyumlu fıkı ortaya koyduğu için ona dediler sadık. Sadakati budur. Yani ilahi yasalarla, Allah'ın emirleriyle ve sözleriyle uyumlu olduğu için ona diyorlar sadık. Fıkı Caferini, İmam-ı Cafer-i Sadık fıkhını, İmam-ı Cafer-i Sadık banisi olduğu için ve fıkhın o dönemde geniş bir yelpazede ele alındığından ve fıkhın da Allah'ın emirleri ve muradı doğrultusunda uyumlu bir şekilde şekillenmesi gerektiğinden imama da bu lakap verilirdi. Ve geçen gün İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselamın şehadet günüydü. Rabbimiz onun sadakatından bir nebze bizlere de nasip eylesin. Onun şehadeti bütün Müslüman alemine, Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ediyorum. Rabbimiz inşallah ziyaretini ve şefaatini cümlemize nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Sallallahu aleyhi ve azîm. Bin nebiyyi ve âlihi ve bil fâtihati ma'assalavat.
Sayın dinleyiciler, bugün yaptığımız programın sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.
Dağına göre kar, kuluna göre kader veren Mevlam. Sen ki bize şah damarından yakınsın. İmtihanlarımızı kolaylaştır. Şerleri bizlerden uzaklaştır. Bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüzü hayırlı, afiyetli, bereketli kıl. Bilirim ki açılan elleri, edilen duaları boş çevirmezsin. Kimin nerede bir duası, beklediği muradı var ise kabul eyle. Amin. Hayırlı cumalar.